Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Bugün bir konuğumuz var, özel bir konuğumuz. Göç ve etnomüzik hakkında çalışan aslında. Etnomüzikoloji kavramını bize anlatacak olan Evrim Hanım bizimle birlikte. Hoş geldiniz Evrim Hanım.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
Rica ederim, biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Önce biz aslında sizi tanımak istiyoruz çok kısa bir şekilde. Evrim Hikmet Öğüt kimdir? Ve aslında nasıl göç ve müzik üzerine çalışmaya başladı? Bundan kısa bize bahseder misiniz?
Ayna Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyoruz.
Tabii ben akademisyenim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde etnomüzikoloji anabilim dalında ders veriyorum. Göç üzerine çalışmaya doktora araştırmam sırasında başladım. Yaklaşık 2010 yılındaydı tez aşamasına geçtiğimde doktoramda. Tam o dönemde benim de çeşitli vesilelerle İstanbul'daki güncel göçmen topluluklarla bir karşılaşmam söz konusu olmuştu. Ve ilk defa aslında Türkiye'de ne kadar çok, özellikle İstanbul'da ne kadar çok geçici göçmen topluluk olduğunu fark etmiştim. Ve onlar üzerine çalışmaya, geçici göçü özellikle çalışmaya karar verdim. Doktora tez çalışmam İstanbul'daki Iraklı Hristiyan göçmenler ve onların müzik pratikleriyle ilgiliydi. Ve geçici göç sürecinde müziği nasıl kullandıklarını anlamaya çalışıyordum. Tezim bittiğinde de 2015 yılında tabii İstanbul'da ciddi bir Suriyeli göçmen nüfusu vardı. Ve 2015 özellikle Suriyeli sokak müzisyenleri açısından çok önemli bir dönemdi. Tam görünür olmaya başladıkları, sokakta müzik yapmaya başladıkları bir dönemdi. Ben de bu vesileyle çok sayıda Suriyeli müzisyenle tanışmaya başladım. Ve daha sonra da pandemiye kadar devam eden uzun süreli bir alan araştırması yürüttüm onlarla birlikte.
Bir sürü yaptığınız işler var aslında. Yani say say bitmez denir ya o cinsten. Sınırın ötesinde sesler bu Suriyelilerle özellikle yaptığınız işti aslında. Radyo ve podcast kanallarınız vardı. Bunlarla göç ve göçmenlik üzerine konuştunuz. Aynı zamanda etnomüzikoloji kitabı var. Böyle bir kitap yayınlamışsınız ve editörlüğünü yapmışsınız. İki güzel isimle birlikte. Ve New York'ta da aslında çalışmalarınız var. Yani sadece Türkiye'de de değil. New York'ta da Orta Doğu müziği üzerine bir çalışmalar yürütmüşsünüz. Aslında göçmenlik üzerinde baktığımızda akademisyenlerin makale yazmaları sanılıyor ki Suriyelilerin gelişinden sonra, Suriye sorunundan sonra olmaya başlandı ama sizin hikayenize baktığımız zaman bu çok çok daha öncesine dayanıyor. Aslında 2010 öncesine dayanıyor diyebiliriz. Yani bu çok güzel bir veri bizim için aslında sizin çalışmalarınız göç ve göçmenlik konusunda. Ben size önce böyle küçük sorularla sadece göçmenliği ve müziği anlamak adına sorular soracağım. Etnomüzikolojiyi anlatacak olursak sizin gözünüzde ve bilgileriniz dahilinde etnomüzikoloji etnomüzikolog aslında ne yapar?
Etnomüzikolog bir müzik araştırmacısı ama özellikle kullandığı yöntem etnografik yöntem. Yani uzun süreli alanda uzun süreli gözlemler ve görüşmelerle bilgi üretiyoruz. Bilimsel bilgi üretmeye çalışıyoruz. Bu sebeple de etnomüzikologların ilgilendikleri konular genellikle bugün olmakta olan konular. Yani tam olarak bugün gerçekleşen bir müzikal olay, olgu, yaşayan bir müzik kültürü bizim için genellikle araştırma konusu oluyor. Tarihsel bir konuyu çalıştığımızda bile bugünle ilişkisini ve yine etnografik yöntemi kullanmaya gayret ediyoruz. Bu bakımdan aslında diğer hani müzikolojiden veya diğer müzik disiplinlerinden ayrılıyor diyebilirim. Benim için de tabii göç çalıştığım için çok verimli bir alan etnomüzikoloji. Çünkü tam da bugün yazılmamış yani henüz kayda geçmemiş bir gerçekliği, göçmenlerin müziği nasıl kullandıklarını, nasıl göç ve müzik ilişkisi nasıl gerçekleştiğini, nasıl dönüştüğünü müziğin ancak bugün görmek mümkün. Dolayısıyla alanda uzun süreli gözlem yaparak, göçmenlerle ilişki kurarak, görüşmeler yaparak, onların görüşlerini alarak akademik bilgi üretiyorum.
Bir etnomüzikolog olarak sizin gözünüzde göçmen nedir veya kimdir veya nasıl bir etnikten gelir, etnolojiden gelir yani aslında sizin çalışma alanınızda? Yani ben çok merak ediyorum sizin gözünüzden. Bizim gözümüzde zaten toplumun gözünde birçok parçaya ayrılıyor göçmen. Birçok konuma konuluyor aslında. Sizin gözünüzde kimdir göçmen?
Göçmenlik tabii çok çok geniş bir kavram. Yani sizin de söylediğiniz gibi çok farklı göçmenlik tanımları yapılabilir. Statüler açısından, göç sebepleri açısından farklı sınıflandırmalar da var zaten literatürde. Deneyimler de çok farklı. Yani her göçmenin deneyimi de kuşkusuz aynı değil. Türkiye'de de herhalde göç deneyimi olmayan kimse aslında yoktur. Ailesinde göç deneyimi olmayan veya en azından iç göç yaşamamış. Çok az insan var herhalde bugün İstanbul'a baktığımız zaman. Çok uzun bir tarih var Türkiye'nin göç alan, Anadolu'nun ve Türkiye'nin göç tarihi var. Ama benim özellikle ilgilendiğim ya da bugün genelde göçmenler dediğimizde hemen aklımıza gelen tabii göçmen grubu daha ziyade özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra Suriye'den gelen göçmenler ya da daha güncel olarak yine Orta Doğu ülkelerinden veya bazı Afrika ülkelerinden veya bazı Asya ülkelerinden gelen göçmenler. Benim de asıl çalışma konum tabii yine bu göçmen topluluklar. Dediğim gibi daha önce Iraklı göçmenlerle çalıştım. Amerika'dayken Amerika'daki diğer Arap göçmenlerle de çalıştım. Yani sadece belli bir ülkeden gelen, belli bir etnik gruptan gelen göçmenlerle çalışmadım. Ki zaten etnik tanımlar pek yeterli de olmuyor. Çünkü biz sadece Suriyeli göçmenleri bile konuştuğumuzda belli bir etnisiteden bahsetmiyoruz. Suriye'de birçok farklı toplum var. Aynı Türkiye toplumu gibi farklı etnik topluluklar var. Dolayısıyla çok fazla bence etnik kökenine çok böyle çok belirleyici olarak kabul etmeden ama belki bir coğrafyadan gelmenin belirleyici bir takım özellikleri olduğunu belki kabul edebiliriz. Genel olarak diyebilirim ki ben Orta Doğu coğrafyasından gelen göçmenlerle çalışıyorum.
Evet. Sizin bir sözünüz var. Müzik evrensel değildir demiştiniz bir röportajınızda. Müzik evrensel değilse müziğin gelirken, göçerken, göç hareketliliği sırasında diğer ülkelere, diğer yerlere aslında coğrafyalara kazandırdığı ya da kaybettirdiği şeyler olarak bir sıralama yapsak, kazandırdığı ilk şey veya kaybettirdiği ilk şey olarak bize iki sebep veya sonuç söyler misiniz?
Yani hiç bu açıdan düşünmemiştim ama tabii bir şey kaybettireceğini düşünmüyorum. Kendisinden kaybedebilir, dönüşebilir. Bunu kaybetmek der miyiz bilmiyorum. Biz genellikle yine etnomüzikolog olarak hani herhangi bir dönüşümü kayıp ya da kazanç gibi çok değerlendirmeyiz. Sadece dönüşümü anlamaya çalışıyoruz. Bir bilimsel olgu olarak, bir gerçeklik olarak. Dolayısıyla müziğin zaten geldiği yere bir şey kaybettireceğini hiç düşünmüyorum. Mutlaka bir kazanım olacaktır. Yani bizim için diyelim ki Türkiye'deki yerliler, lokaller için, vatandaşlar için göçmenlerin müziğiyle karşılaşmak elbette bir kazanımdır. Yani yepyeni bir başka bir müzik kültürüyle karşılaşıyoruz. Kendi müzik kültürümüze benzerlikleri olan, farklılıkları olan müzik kültürleriyle diyelim ki karşılaşıyoruz. Bu bakımdan kazanç olarak düşünmek gerekir diye düşünüyorum bunu. Yani göçle birlikte gerçekleşen her türlü aslında ne diyelim kültürel olgunun yer değiştirmesi gerçeğini yeni gelinen yer için bir avantaj olarak görmekten yanayım ben.
Yani aslında her bu olaya, göç olayına araştırmalarınız sonucunda ve yaşadığınız, gördüğünüz şeyler kadarıyla olumlu yönü daha fazla olduğu için olumlu bakan bir kişisiniz, bir akademisyensiniz aslında. Ve bu çok güzel bir şey.
Evet yani göç eden kişiler tarafından, göç eden topluluk tarafından elbette bir takım kayıplardan bahsedebiliriz. Bir takım yani olumsuz belki anlamda dönüşümlerden bahsedebiliriz. Yani buraya bir olumsuz bir etkisi olduğunu bu anlamda, kültürel bağlamda çok düşünmüyorum doğrusu.
Şimdi insanların aklına göç ve müzik aynı kelime içerisinde kullanılınca şey sorusu gelebilir. Müzik göçmenin ne işine yarıyor?
Evet, o benim çok önemsediğim bir soru. Yani daha önce de özellikle böyle tam da bu başlıkla yazdığım bazı metinler de var. Çünkü genel olarak benim araştırmalarımın temel sorusu bu. Ben müzikolog, yani müzikoloji kökeninden geliyorum. Daha müzik kökeninden geliyorum. Müzisyenim aynı zamanda. Ama buna rağmen göç ve müzik ilişkisini çalışırken müziğin kendisinden ziyade göçmenin müzikle ilişkisini anlamaya daha fazla önem veriyorum. Ve şunu yani çok çeşitli şeylerden bahsedebilir ama şuna belki dikkat çekmek gerekir. Göç sürecinde müzik kesinlikle göçmenlerin yaşamında farklı türde roller oynuyor. Bunlardan bir kısmı belki daha kendi geçmişleriyle ilişki kurmak, özellikle göçün erken dönemlerinde kendi geçmişleriyle ilişki kurmalarına yarayabiliyor. Kendi kimliklerini sahip oldukları veya benimsedikleri belli kimlikleri korumalarını, bir araya gelmelerini sağlayabiliyor. Bir tür bir evde olma hissi yaratabiliyor. Geçmişle bir hesaplaşma yaratabiliyor, sağlayabiliyor. Bir tür iyileşme sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra yeni geldikleri toplumla ilişkilenmelerini sağlıyor. Yani ekonomik ilişkiler kurmalarını, kültürel ilişkiler kurmalarını mümkün kılıyor. Yine ekonomik olarak özellikle bir hayatta kalma aracı müzik. Yani müzik yapmak profesyonel müzisyenler için ya da daha sonra profesyonelleşen müzisyenler için bir ekmek kapısı, bir hayatta kalma biçimi, hayatlarını sürdürdükleri bir araç, bir meslek aynı zamanda. Bunun gibi çok sayıda şeyden bahsedebiliriz. İşlevinden diyelim, müziğin göç sürecinde bahsedebiliriz.
Evet, ekmek kapısı dediğiniz zaman yani benim aklıma şöyle, yani ben tamamen bir toplumdaki herhangi bir vasıfsız bir insan olarak bakıyorum olaya. Vasıflı veya vasıfsız insan olarak farklı müzik duymak. Mesela İstiklal Caddesi'nde biliyorsunuz günümüzde göçmenliğe ve göç mültecilere karşı nasıl bakılıyor. O Arapça müziği duymak veya farklı dillerdeki müziği duymak bazen insanları sinirlendirebiliyor. Bazen insanlara kötü hissettirebiliyor ona göre, yani o insana göre. Ben bu müziği duymak istemiyorum, benim ülkemde Türkçe müziği çalarak falan filan gibi söylemler ortaya çıkabiliyor. Bunun o müziği yapan sanatçıya karşı etkilerinin neler olabileceğinden biraz hani gözlemlerinizden dolayı soruyorum bunu. Neler olabildi veya nasıl bir sonuç çıkardı yani göçmen açısından?
Yani şöyle söylemek lazım tabii. İnsanların şimdi Arapça müzik duyduklarında veya Arapça dilini duyduklarında rahatsız olmalarının sebepleri tabii hani böyle birçok başka kaynak tarafından da beslenen sebepler. Yani bunun içinde hem çok geçmişten bugüne kadar gelen bir genel bir Arap düşmanlığı da var. Bunun içinde bugünkü ekonomik kriz de var. Bu krizden göçmenlerin sorumlu tutulması da var. Bunun içinde farklı politik diyelim ki grupların yaklaşımları da var ve yani aslında göçmenliğin bir siyaset meselesi, malzemesi haline gelmesi ve bir genel göç karşıtlığının oluşturulması, yaygınlaştırılması da var. Yani dolayısıyla aslında ben durup dururken hiç kimsenin aslında başka bir dilde müzik duyduğu için rahatsızlık duyacağını düşünmüyorum. Ama bu rahatsızlık yani orada duyulan Arapça müzik bir genel Arap ve göçmen karşıtlığının bir şeyi oluyor yani işte bir sembolle dönüşebiliyor insanlar için. Bu tabii ki göçmen müzisyenler için çok çok zorlu bir şey, gerçeklik. Ben ilk görüşmelerimde, daha ilk tanıştığımda hep müzisyenleri de daha 2015'te 2016'da başladığımda alan çalışmasına müzisyenlerin etrafında toparlanan, işte onları dinleyen, sokakta müzisyenlere para veren, dans eden insanları gözlemliyordum ve bu karşılaşmada yani lokallerle göçmenler arasındaki karşılaşmada müziğin önemli bir etkisi olduğunu, olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyordum. Ama tabii zaman geçtikçe daha farklı şeylerle de karşılaşmaya başladım. Başka araştırmaların sonuçlarına bakarak insanların aslında söylediğiniz gibi sokakta Arapça müzik duymaktan her zaman çok da memnun olmadıklarını da öğrenme şansım oldu. Daha sonra müzisyenlerle konuştukça da ilişkiler geliştikçe başta anlattıkları olumlu hikayelerin yanında çok sayıda tabii yani nefret söylemine maruz kalma, şikayet alma, işte ne bileyim dükkan sahipleri tarafından, yoldan geçenler tarafından şikayet edilme, çeşitli cezalara, belediye tarafından çeşitli cezalara çarptırılma gibi pek çok vakayla da karşılaştım. Bunlardan da haberdar oldum. Dolayısıyla tabii her şeyden önce duygusal anlamda çok zor göçmen müzisyenler için bu tür karşılıklar almak. Bu sebeple de bence sadece İstiklal Caddesi gibi gerçekten hani çok çok fazla turistin olduğu, Arapça konuşulan ülkelerden gelen turistlerin sayısının çok yüksek olduğu, yani herkesin erişiminin olduğu ve aslında kendini bir anlamda böyle bir kozmopolit ortamın içinde biraz daha güvende hissettikleri mekanlarda ancak kamusal alanda müzik yapabildiklerini düşünüyorum. Bunun dışında müzik yaptıkları yerler genelde zaten yine çeşitli ülkelerden Arapça konuşan kişilerin geldiği mekanlar, kafeler, barlar, restoranlar oluyor çoğunlukla.
Anladım. Bu müziğe karşı olan bakış açısı, kötü bakış açısı diyelim biz ona, hani istenmeme, duyulmak istememe konusu gelince sizin yine söylediğiniz bir şey aklıma geldi. Müzikle şiddet. Savaş zamanında müzikle şiddet de yapılabilir mi sorusu aslında çok garip bir soru. Yani müzikle insanlara işkence yapabilir miyiz sorusu. Bununla ilgili kısa bir söyleminiz olur mu acaba?
Tabii yani şunu söyleyebilirim, belli araştırmalar var bu konuda. Özellikle mesela Amerika'nın Irak işgali döneminde uygulanan bazı işkence vakaları var müzikle. Başka yine müzikle psikolojik, bir takım başka böyle siyasi vakalar var müzikle psikolojik işkencenin uygulandığı. Evet, müzik gerçekten bir şiddet aracı olabiliyor. Ama bu bizim örneğimizde hani ben şöyle düşünmüyorum, yani Türkiye'li vatandaşların Arapça müzik duydukları için kendilerini işkence uğramış gibi hissetmelerinin pek geçerli bir karşılığı, anlamlı bir karşılığı olduğunu zannetmiyorum. Ama doğru, yani bu iktidarlar tarafından çeşitli durumlarda işkence aracı olarak da kullanılabiliyor gerçekten müzik. Tercih edilmeyen müzikleri dinletmek, zorla dinletmek, sürekli dinletmek gibi bir takım vakalar var. Türkiye'den de geçmişten bazı örnekler var.
Evet, maalesef. Yani müzik baktığımız zaman her zaman güzel bir şey gibi dursa da böyle de bir olumsuz yanı oluyor. Çok fazla uzatmak istemeden aslında, yani çok sormak istediğim soru var. Çok bilgilerinizden yararlanmak. Belki ikincisini de yaparız yani, devamı sorular şeklinde. Son sorumu sormak istiyorum. Aslında sizden bir hikaye dinlemek istiyorum. Çünkü sanatçılarla, göçmen sanatçılarla çok temasta bulunan bir akademisyensiniz. İnanıyorum ki bir sürü hikayeniz var. Kendinizle biriktirdiğiniz, anlatacak olacağınız. Bu hikayelerden birini bize anlatır mısınız desem, aslında yani göç ve müziği bize daha çok somut bir şekilde belli edebilecek bir hikayeyi, şu an aklımıza gelen bir hikayeyi anlatabilir misiniz bize?
Hemen şu anda pek bir şey gelir mi aklıma bilmiyorum, ama belki şeyden bahsedebilirim. Yani biraz olumsuz bir hikaye olarak 2019 yılı yazında İstanbul Valiliği göçmenleri kayıtlı oldukları illere gönderme kararı almıştı. Bizim de çok sevdiğimiz, çok yakın bir müzisyen arkadaşımız kayıtlı değildi o sırada İstanbul'da. Dolayısıyla bir başka şehre kayıt edilmesi gerekiyordu. Ve biz bu nedenle yani hep birlikte ona kayıt olabileceği bir yer aradık. İşte bir başka bir şehirde gerçekten oraya gidip yerleşebileceği bir işte daire nasıl tutabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz diye böyle bir seferber olduk aslında birkaç arkadaş. Ve bütün bu süreç boyunca en büyük kaygısı, ki sonuçta gerçekleşti de bu kaygı, bir başka daha küçük bir kente gittiğinde, çünkü artık İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler zaten kapalıydı tamamen kayda. Diğer yakın büyük kentler de kapalıydı. Bir başka kente gittiğinde burada müzik yapıp yapamayacağıydı. Çünkü hayatını sokakta müzik yaparak kazanıyordu veya işte nadiren başka bazı mekanlarda müzik yaparak kazanıyordu. Ve gerçekten kayıt olduğu, işte Yalova'ya kayıt olduğu, oraya yerleşti eşiyle birlikte. Fakat orada müzikle hayatını sürdürmesi mümkün olmadı ve başka bir işi de yoktu. Yapabileceği başka bir iş de yoktu ve onun için çok zorlu bir süreç oldu, orada kaldığı süreç. Yani hani bu tür belki biraz olumsuz diyebileceğim böyle bir hikayeden bahsedebilirim. Yani genellikle İstanbul'da müzik yapmak, özellikle sokakta müzik yapmak uzunca bir dönem göçmen müzisyenler için tek gelir kaynağıydı. Ve bunun dışına çıkmak, bunun ellerinden alınmış olması, kentin dışına çıkmak zorunda kalmak ciddi anlamda hem gelir açısından hem de şansal, ne bileyim, duygusal etkileri bakımından çok zorluydu onlar için. Buna çok yakından tanık olduğum bir örnek olarak belki bundan bahsedebilirim.
Çok teşekkür ederim. Yani hem hikayenizin çok farklı yönleri de var aslında. Üstü bu hikayenin sadece bir üstünde konuşulabilecek birçok konu var. Ama ben sizi daha fazla yormak da istemiyorum. Çok daha sormak istedim. Gerçekten burada bir sürü hazırladım yani. Bunların yarısından çoğunu belki soramadım. Çünkü gerçekten o kadar donanımlısınız ki. Ve bu konu hakkında o kadar yani içinde, tamamen bu konunun içinde bulunmuşsunuz. Ve ben biliyorum da hani gerçekten alana inip alanda da bu araştırmaları yapmışsınız. İnsanlarla gerçekten dokunarak, o müzikleri dinleyerek, yemeklerini yiyerek, adetlerini, geleneklerini görerek, tanıyarak yapmışsınız bu işi. Ellerinize sağlık, gerçekten çıkardığınız işlerin hepsine. Umarım emeklerinizin sonucunu alırsınız. Çünkü gerçekten göçün konuşulmadığı zamanlardan beri göç hakkında çalışmalar yapan birisiniz, bir akademisyensiniz. Çalışmalarınızın devamını merakla ve istekle bekliyor ve izliyor olacağım. Çok teşekkür ederim bizim konuğumuz olduğunuz için bugün.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ve umarım yani karşılığı gerçekten şu olabilir. Umarım yaptığımız çalışmalar, yani özellikle güncel göçmen topluluklarla ilgili çalışmalar, akademi dışında da insanlara göçle ilgili anlamlı ve daha gerçekçi bir perspektif kazandırabilir, bakış açısı kazandırabilir.
En azından hayatlarına birkaç dokunuş atabiliriz.
Evet, umarım.
Çok teşekkür ederim. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.
Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.